Ayrım 9.
Öyle bir şeye kalkıştığımız an başımıza bin türlü dert açılabilir. Çıplaklığı savunmakla çiçeklerin değil, insanların döllenmesini anlatan cinsel eğitimimizle tutucu ahlak yapısının taşlarını birer birer çekip almaktayız. Evlilikten önce kızı olan kız kalma ülküsüyle de uzlaşmaya dayanan evliliği yıkmaktayız. Çünkü aklı başında hiç kimse, ciddi, ödünsüz, bilimin verilerine dayalı bir cinsel eğitimden geçmiş bireylerin, yürürlükteki zorlayıcı törelerle ahlaka uyacaklarını savunamaz. Bizi istediği noktaya çeken ahlakçımız, büyük bir çalımla, dürüst bir cinsel eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öne sürdüğümüz isteklerden bir tekinin, bugünkü toplumsal koşullarda gerçekleştirilebileceğine içtenlikle inanıp inanmadığımızı soracaktır. Bütün bunları dileyip dilemediğimizi soracaktır. Haklı olarak eğer evlilikle ilgili değerlerin, iffetin, ailenin ve tutucu toplumun ayakta kalmasını istiyorsak, kendisinin yalnızca cinsel etkinliği yadsıyan eğitimin, sinir hastalıklarının, sapıklıkların, fahişeliğin ve cinsel hastalıkların oldukları gibi kalmaları gerektiğini kanıtlamaya çalıştığını söyleyecektir. Ve bir sürü ateşli düzeltimci onun bu görüşüne katılacaktır. Katılansa ilericilik duygusunu yitirmemek için sözlerimizin abartılmış olduğunu, cinsel bilginin insanları saydığımız aşırı sonuçlara götürmeyeceğini, ayrıca o kadar önemli de olmadığını öne sürecek kişiden daha dürüst, daha tutarlı, daha bilinçli davranmış olacaktır. Böyle ilericilere şimdiki çabalarının ne işe yaradığı sorulabilir. Ana babalar çocuklarına tutarlı ve akılsal bir cinsel eğitim sağladıkları an, sıradan ana babaların büyük önem verdikleri bir sürü amaçtan vazgeçmeleri gerekir. Çocukların ergenlikten yıllarca sonra da aileye bağlı kalmaları, çocukların cinsel yaşamının, iyi eğitimin, şimdiki kurallarına uygunluğu, yaşamın önemli kararlarında ana babaların yargısına boyun eğme, kızlar için evlilik öğretisine uygun, gözünden vurulacak turnalar ve daha başka değerler. Çocuklarını bu türlü yetiştirecek birkaç ana babanın hiçbir toplumsal etkisi olmaz. Bu gibiler çocuklarını sinir hastalıklarından korusalar bile çok ciddi toplumsal ve ahlaki çatışmalara hazırladıklarını bilmelidirler. Ancak bugünkü toplumsal düzenden hoşlanmadığı için onu örneğin okulda girişilecek bir yan etkinlikte değiştirebileceğini sanan kişi, yaşama olanaklarının elinden alınması ya da hapse atılmak, akıl sağlığı yurduna kapatılmak gibi yollarla kendisine toplumsal düzeni değiştirme yöntemini bizimle tartışma olanağını bırakmayacağımızı kısa zamanda anlayacaktır. Toplumsal düzenin sürmesinde maddi çıkarları bulunanların sözünü ettiğimiz düzeltimci hareketleri ancak hoşça vakit geçirme aracı olarak kaldıkları sürece göz yumduklarını, hatta desteklediklerini, ellerindeki somut üstünlüklerle bunların düşünsel karşılıkları olan değerleri tehlikeye düşüren bir girişime tüm olanaklarıyla ve en sert biçimde saldırdıklarını kanıtlamak gereksizdir. Cinsel eğitim, düzeltimcilerin çoğunun sandığından daha önemli sorunlar getirir önümüze. İşte bu yüzden cinsel araştırmanın bize sağladığı onca bilgi ve uygulayıma karşın, bu alanda göze görünür bir ilerleme olmamıştır. Şimdilik edilgin bir direnme gösteren ama ciddi bir girişimde bulunduğumuz an etkin direnmeye geçecek bir toplumsal aygıtla savaşmak durumundayız. Cinsel eğitimle ilgili sorunlardaki her kararsızlık ve sakınım, duraksama ya da uzlaşma, yalnız kendi cinsel arzularımızın bilinçaltına itilmesine değil, aynı zamanda eğitici çabaların dürüstlüğü ne olursa olsun, tutucu toplumsal düzenle ciddi çatışmaya girmenin yarattığı korkuya da yüklenmelidir. Aşağıdaki örnekler cinsel sağlık merkezlerinden alınmıştır ve bize hekimlik bilincinin kimi zaman yalnız tutucu ahlakçılıkla değil, şimdiki cinsel düzeltimlerle de çatışan çarelere başvurmak zorunda kaldığını gösterecektir. Sağlam yapılı ve sağlıklı 16 yaşındaki bir kızla 17 yaşındaki bir oğlan, ezile büzüle, utana sıkıla cinsel sağlık merkezine akıl danışmaya geliyorlar. Epey yüreklendirmeden sonra 20 yaşından önce cinsel ilişki kurmanın söylendiği kadar zararlı olup olmadığını soruyorlar. Neden zararlı olduğuna inanıyorsun bu işin? Bizim Kızıl Kartallardaki küme başkanı öyle söylediği, cinsel konuya değinen herkes öyle dediği için. Dipnot: Kızıl Kartallar Viyana Toplumcu Gençler Örgütü. Kızıl Kartallarda bu konuları konuşuyor musunuz? Elbette. Hepimiz müthiş sıkıntı çekiyoruz ama hiç kimse açıkça konuşma yürekliliğini gösteremiyor. Geçenlerde bazı kızlarla oğlanlar bizim başkanla anlaşamadıkları için ayrı bir küme kurmak üzere ayrıldılar. Bizim başkan cinsel ilişkinin zararlı olduğunu söyleyip duruyor. Ne zamandan beri tanışıyorsunuz? 3 yıldır. Hiç cinsel ilişkide bulundunuz mu? Hayır, ama birbirimizi çok seviyoruz. Yan yanayken müthiş heyecanlandığımız ve bundan ötürü acı çektiğimiz için yakında ayrılmak zorunda kalacağız. O da ne demek? Uzun bir sessizlik. Şey, sizin anlayacağınız öpüşüyoruz falan. Gençlerin çoğu aynı şeyi yapıyor ama sonunda hemen hemen çılgına dönüyoruz. İşin kötüsü görevlerimiz dolayısıyla hep birlikte çalışmak zorundayız. Sevgilim bugüne dek pek çok kez hüngür hüngür ağladı. Bense okula gidemez, dersleri izleyemez oldum. Peki sizce en iyi çözüm yolu nedir acaba? Ayrılmayı düşündük ama o da olmuyor. Biz ayrılırsak bütün küme dağılır. Bu da öbür kümelerin dağılmasına yol açabilir. Spor yapıyor musunuz? Evet ama hiçbir işe yaramıyor. Yan yana gelince başka bir şey düşünemiyoruz. Rica ederim bu işin gerçekten zararlı olup olmadığını söyleyin bize. Hayır, zararlı değildir ama çoğu kez insanı ana babasıyla ve çevresiyle çatışmaya düşürür. Onlara ergenlik çağının ve cinsel ilişkilerin bedensel yanını, toplumsal engelleri, gebe kalma tehlikesini, gebeliği önleme çarelerini anlattım. Bu konuyu düşünmelerini, sonra gelip beni görmelerini söyledim. 2 hafta sonra gözlerinde iyilik, bilirlik ve sevinç, canla başla çalışır buldum onları. İç ve dış bütün engelleri aşmışlardı. 2 ay zaman zaman bu iki genci görmeye devam ettim ve onları hastalıktan kurtardığım kanısına vardım. Onlarla görüşmenin başarıyla sonuçlanmasının doğurduğu hoşnutluk, basit öğütlerle elde edilmiş başarıların azlığından ötürü gölgeleniyordu. Çünkü genellikle gençlerin sinirsel saplantıları verilen öğütleri yararsız kılmaktadır. Anacağımız ikinci örnek 35 yaşında ama çok daha genç gösteren bir kadın olacak. Kadının durumu şöyleydi. 18 yıldır evliydi. Kocaman bir oğlu vardı ve kocasıyla dıştan bakınca mutlu gözüken bir birlik içinde yaşıyordu. Kocanın 3 yıldır başka bir ilişkisi vardı. Kadın o kadar uzun bir evlilikten sonra eş değiştirmenin istenebileceğini anladığından bunu olağan karşılıyordu. Ancak birkaç aydır zorlama perhizin yarattığı sıkıntıyı çekmekteydi. Ama kocasından düzenli ilişkiler isteyemeyecek kadar gururluydu. Çok ciddi olarak çarpıntıdan, uykusuzluktan, sinirlilikten ve ruh çöküntüsünden rahatsızdı. Başka bir erkekle tanışmıştı. Boş olduklarını bildiği halde bir takım kuruntulardan ötürü onunla sevişemiyordu. Kocası hep bağlılığını övüyor ama kadın kendisine tanıdığı hakkı ona tanımayacağını çok iyi biliyordu. Bu duruma daha fazla dayanamayacağı için ne yapması gerektiğini soruyordu. Şimdi çok iyi inceleyelim bu olayı. Kendini tutma uzadı mı kaçınılmaz bir biçimde sinir hastalığına yol açacaktı. Öte yandan iki neden kocanın ilişkisini bozmayı ve gönlünü yeniden çelmeyi engellemekteydi. Bir kere adam kolay kolay boyun eğmeyecek, artık kendisini arzulamadığını açık açık söylemekle yetinecekti. Bir yandan kadın da artık onu arzulamaz olmuştu. Geriye yalnızca sevdiği adamla kocasını aldatması kalmıştı. Güçlük kadının iktisadi bağımlılığındaydı. Koca durumu öğrendiği an boşanma davası açardı. Kadınla bu olanakları tartıştım ve düşünmesini istedim. Birkaç hafta sonra dostuyla gizli ilişki kurmaya karar verdiğini öğrendim. Yaşamındaki durgunluk belirtileri hemen yok oldu. Ahlaki kuruntularını dağıtmak için giriştiğim çabanın başarıyla sonuçlanması söz konusu kararı almasını sağlamıştı. Yasal açıdan suçluydum. Oysa sinir hastalığına doğru dolu dizgin yol alan bir kadının cinsel doyuma ermesine olanak hazırlamıştım. Hemen hemen aynı günlerde bir akşam posta kutumda Sexuellergung und Sexuelle Befriedigung, cinsel uyarılma ve doyum adlı kitapçığımdan bir tane buldum. Kapağında şu satırlar vardı. Dikkat et, çok ileri gitme. Gençliği baştan çıkaran iblis. Bırak bu işi de Rusya'ya dön serseri, yoksa karışmam. Kendine özgü yolu izleyen hekimlik çalışmasına karşılık öldürme gözdağı, tutucu topluma yaraşan bir tepkidir. O zaman insan geleneksel cinsel düzeltimlerin sakınımını çok iyi anlıyor elbet. 5. Bölüm. Eğitim aygıtı olarak buyurgan aile. Tutuculuğun düşünsel havasını yaratan başlıca yer buyurgan ailedir. En yaygın örneği 3 kişilidir. Baba, ana, çocuk. Tutucu kuramlar aileyi insan toplumunun temeli, çekirdeği sayarken tarih boyunca uğradığı değişikliklerin ve sürekli toplumsal işlevlerinin incelenmesi onun belirli iktisadi kümelenmelerin sonucu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla biz aileyi toplumun orta direği ve temeli değil, iktisadi yapısının ürünü sayıyoruz. Anaerkil aile, ataerkil aile, zadrugay, dipnot, özellikle Orta Çağ'da Güney Slavlarında beliren ve bugün de 1936 yaşayan ataerkil aile. Topraklar bölünmez ve ortaklaşa işlenir. Çok eşli babalık, tek eşli babalık gibi. Tutucu cinsel bilim, ahlak ve hukuk aileyi devletin temeli saymaya devam ederken bir bakıma haklıdırlar. Çünkü buyurgan aile gerçekten de buyurgan devlet ile buyurgan toplumun ayrılmaz parçasıdır. Bu aile şu toplumsal anlamları taşır. 1. İktisadi açıdan anamalcılığın doğuşunda bugün köylüler ve küçük tüccarlar arasında görüldüğü üzere iktisadi üretim birimiydi. 2. Toplumsal açıdan buyurgan toplumdaki görevi iktisadi ve cinsel haklardan yoksun kadınla çocukları korumaktır. 3. Siyasal açıdan anamalcılık öncesi evrede, yani ev üretiminin egemen olduğu dönemde ve anamalcılığın başlarında bugünkü küçük toprak işletmelerinde olduğu gibi ailenin iktisadi görevi önde geliyordu. Üretim güçlerinin gelişmesi ve üretimin kamulaştırılmasıyla birlikte ailenin işlevi de değişti. Kadın üretim sürecine katıldıkça ailenin iktisadi birliği önemini yitirdi. Buna bağlı olarak siyasal işlevi ortaya çıktı. Tutucu bilimle hukuk işte bu temel işlevi sürdürüp savunmaktadır. Bu ailenin buyurgan öğretiler ve tutucu zihinsel yapılar üretme görevidir. O, içinde yaşadığımız toplumun her bireyinin soluk almaya başladığı andan bu yana geçmek zorunda bulunduğu eğitim aygıtıdır. Yalnız kendisinde kurumlaşmış yetkiyle değil, aynı zamanda özel yapısıyla çocuğu gerici öğretiye göre yetiştirmektedir. Tutucu toplumun iktisadi yapısıyla düşünsel üst yapısı arasında iletim kayışı gibi çalışmaktadır. Gerici havası ister istemez ve sökülüp atılmamacasına bütün üyelerini etkilemektedir. Kendine özgü biçimi ve dolaysız etkisiyle tutucu fikirleri ve yürürlükteki toplumsal düzen karşısında takınılacak tutumları atadan oğula aktarır. Ama ayrıca varlığını borçlu bulunduğu ve sürüp gitmesine yardım ettiği biçimiyle çocuğun cinsel yaşamına dolaysız bir tutucu etki yapar. Gencin yürürlükteki toplumsal düzene karşı ya da ondan yana oluşunun aileye karşı ya da yandaş oluşuyla at başı gitmesi rastlantı değildir. Tutucu ve gerici gençlik genellikle aileye sıkı sıkıya bağlıyken devrimci gençliğin ilke olarak ondan kopuk ve karşıt oluşu da rastlantı değildir. Bütün bunlar hem ailenin cinselliğe karşıt hava ve yapısına hem de aile üyelerinin en gizli saklı şeylerdeki ilişkilerine bağlıdır. Bundan ötürü ailenin eğitici görevini incelerken ayrı ayrı iki dizi olguyu ele almamız gerekir. Somut öğretilerin aile aracılığıyla gençlik üzerindeki etkisi, bir de üçlü yapının kendisinin dolaysız etkisi. 1. Toplumsal öğretinin etkisi. Türlü toplumsal sınıflar arasındaki ayrımlar ne olursa olsun cinsel açıdan aynı ahlakçı havanın etkisinde olmak gibi önemli bir özellikleri ortaktır. Bu etki söz konusu cinsel ahlakçılıkla barış içinde bir arada yaşayan ya da işbirliği eden sınıf ahlakıyla çelişmez. En yaygın aile türü, orta sınıfların alt katmanlarının ailesi bu sınıfın çok çok ötelerine uzanır. Başka bir deyişle küçük kent soylu aile, yalnız küçük kent soylu sınıf için değil, aynı zamanda üst sınıflar, hatta işçi sınıfı için geçerlidir. Orta sınıfların kurduğu ailenin temeli babasıyla karısı ve çocukları arasındaki ataerkil ilişkidir. Baba bir bakıma devlet yetkisinin aile içindeki simgesi ve sözcüsüdür. Üretimdeki aslık göreviyle aile içerisindeki efendiliği arasındaki çelişki ona başkan yardımcılarına özgü belirgin niteliği kazandırır. Üstlerine karşı köpeklik egemen öğretiden etkilenir. Öykünme eğilimini açıklayan da işte bu etkilenmedir. Aslarına efendilik eder. Siyasal ve toplumsal görüşlerini onlara aktarır. Bu görüşlerin güçlenmelerine yardım eder. Cinsel öğreti konusunda küçük kent soylu ailenin evlilik kuramıyla genel aile düşüncesi, yani ömür boyu tek eşli birlik kuramı bir noktada birleşir. Eşlerin durumuyla ailenin kümelenmesi nedenli içler acısı ve umutsuz, acılı ve dayanılmaz olursa olsun, bireyler gerek aile içinde gerek dışarıya karşı bunları doğrulamak zorundadırlar. Bu tutumun toplumsal gerekliliği, yoksulluğu gizlemeye, aileyle evliliği ülküleştirmeye götürür. İnsanları aynı zamanda ailenin çocuklara sağladığı varsayılan aile mutluluğu, koruyucu yuva, dinginlik ve mutluluk ocağı gibi beylik laflarıyla aile duyguculuğunun yayılmasına yol açar. bizim toplumda evliliğin ve ailenin dışında durumun daha da açıklı oluşu, cinsel yaşamın her türlü ahlaki, maddi ya da yasal dayanaktan yoksun kalışı, haksız yere aile kurumunun doğaya, yaşama uygun sayılmasına yol açmıştır. Gerek bu işlerin gerçek durumunun küçümsenmesi, gerekse şimdiki öğretisel havayı yaratmaya yarayan duygusal sözler ruhsal açıdan son derece gereklidirler. Çünkü insanın dayanılmaz aile durumuna yaslanmasına izin vermektedirler. İşte bu yüzden sinir hastalıklarının giderilmesi, bütün yanılsamaları silip süpürdüğü ve türlü durumların ardındaki doğruyu ortaya çıkardığı için eşler ve aile bireyleri arasındaki bağı koparabilir. Eğitimin ereği ta başından çocukları evliliğe ve aileye hazırlamaktır. Uğraş kazandırıcı eğitim çok sonra başlar. Cinselliği yatsıyan ve elinin tersiyle iten eğitim dizgesi yalnızca toplumsal havadan gelmez. Aynı zamanda yetişkinlerin cinsel arzularını bilinçaltına itmelerinin sonucudur. Çünkü son kertesine varmış bir cinsel boyun eğme olmadıkça zorlayıcı aile çevresinde yaşamak olanaksızdır. Örnek sayılacak tutucu ailede cinselliğin oluşumu, evlilik ve aile anlayışının temelini meydana getiren belirli bir görünüş alır. Gerçekten de çocuk beslenme ve çiş etme işlevlerine yönelen aşırı dikkatten ötürü üretkenlik öncesi sevisel, erotik evrelere çakılır kalır. Cinsel etkinlik ise şiddetle bilinçaltına itilir, kendi kendini okşama yasaklanır. Üretkenlik öncesine çakılıp kalma ve cinsel arzunun bilinçaltına itilmesi, cinsel ilgiyi eziyetseverliğe, sadizme doğru kaydırır. Ayrıca çocuğun cinsel merakı da etkin bir biçimde baskı altına alınır. Buysa konut koşullarıyla, ana babaların çocuklar önündeki cinsel davranışlarıyla ve aile çevresiyle çelişir. Ailenin cinsel niteliği ise kaçınılmaz bir biçimde ortadadır. İzlenimlerinin ve yorumlarının uyumsuzluğuna karşın çocukların bütün bunlara yakaladıklarını söylemek bile gereksizdir. Cinsel içgüdünün kılgısal ve kuramsal açıdan baskı altına alınması, yetişkinlerin en gizli saklı edimlerinin gözlenmesiyle birleşince çocukta cinsel ikiyüzlülüğün temeli atılmış olur. Beslenme işlevlerinin daha az tumturaklı, cinsel etkinliğin daha belirgin ve daha az yasaklı olduğu işçi çevrelerinde bu görüngüye daha az rastlanır. İşçi ailelerinin çocuklarında çatışkı daha az, cinsel yaşama geçiş daha engelsizdir. Bunun kökeni emekçi ailenin iktisadi durumudur. Emekçi, işçi soylu sınıfının üst basamaklarına doğru yükselirse, çocukları üzerinde tutucu ahlak anlayışının baskısı artar. Tutucu ailede cinsel baskı şu ya da bu oranda uygulanırken çocukların daha az denetlendiği sanayi işçileri çevresinde bir sürü engelle karşılaşılır. 2. Üçlü yapı. Aile çocuk üzerinde toplumsal öğretiye uygun bir etki yapar. Bir yandan ailenin kümelenişi de üçlü yapısıyla yine toplumun tutucu eğilimleri yönünde özel bir etki yaratır. Freud bu üçlü yapıyla karşılaştığımız her yerde çocuğun ana babasına karşı hem sevecen hem de temsel, belirli cinsel bağlar geliştirdiğini bulmuştur. Bu buluş bireyin cinsel gelişmesinin anlaşılmasında son derece önemlidir. Oidipus karmaşası, kompleksi, ard arda doğurdukları sıkıntılarla güçleri ve aile ve çevre tarafından belirlenen bu ilişkilerin tümünü anlatır. Çocuk ilk cinsel sevisel iç tepilerini en yakın çevresine, yani hemen her zaman ana babasına yöneltir. Çocuk hemen hemen genel bir davranışla ana babasından karşı cinsten olanı sever. Kendi cinsinden olana nefretle bakar. Bu nefret ve kıskançlık duyguları kısa zamanda korku ve suçlulukla karmaşıklaşırlar. Karşı cinsten ana ya da babaya beslenen cinsel duygulara daha başından korku karışır. Yakınına yönelik arzunun doyurulmayışından ötürü sürüp gider ve bu arzunun bilinçaltına itilmesine yol açar. Bu bilinçaltına itiş, daha sonraki cinsel yaşam bozukluklarının çoğuna beşiklik eder. Bu çocukluk deneyinden başarıyla çıkabilmek için iki temel olguya dikkat etmek gerekir. Her şeyden önce bir oğlan anasına beslediği arzu yasaklansa bile kendi kendini okşamasına ve yaşıtı kızlarla cinsel oyunlar oynamasına izin verilirse içgüdüyü bilinçaltına itmeyecektir. İnsanlar cinsel oyunun, doktorculuk oyunu falan gibi şeylerin ancak çocuklar uzun süre yalnız bırakılırsa ortaya çıktığını kabule yanaşmazlar. Bu oyunlar çevre tarafından ayıplandıkları için hep gizlidirler. Dolayısıyla suçluluk duygusunu yanlarında taşır ve yaşam enerjisinin zararlı bir yöne saplanıp kalmalarına yol açarlar. Fırsat çıktığı zaman bu oyunlara girişemeyen çocuk ailenin eğitim taslağına uyduğunu kanıtlar ama daha sonraki cinsel yaşamında mutlaka ciddi bozukluklar ortaya çıkar. Artık bu olguları bilmezlikten gelemeyeceğimiz gibi sonuçlarından da kaçınamayız. Ancak bu sonuçlar iktisadi ve siyasal gerçeklerin aile eğitimini belirlediği buyurgan toplum çerçevesinde denetim altına alınamaz. İlk cinsel iç tepilerin bilinçaltına itilmesi hem nitelik hem de nicelik açısından ana babanın düşünme ve duyma biçimleriyle, sertlik dereceleriyle, kendi kendini doyurma karşısındaki tutumlarıyla falan belirlenir. Çocuğun cinsel yaşamını son derece önemli olan 4 ile 6 yaş arasında aile çevresinde geliştirmesi onu bu soruna aile eğitimine uygun bir çözüm bulmaya götürür. Başka çocuklarla bir arada ana babaya saplanıp kalmadan büyüyen çocuk cinselliğini çok daha başka türlü geliştirecektir. Çocuk günün birkaç saatini yuvada geçirse bile aile eğitiminin toplu eğitime aykırı düştüğünü, onu engellediğini unutmamak gerekir. Gerçekte aile eğitimi çocuk bahçesinde bu sonuncunun kendisini etkilediğinden daha fazla etkiler. Çocuk ana babanın yetkisinden ve cinsel çekiminden kolay kolay kurtulamaz. Gerçekten de ne denli ılımlı olursa olsun sırf bedeninin küçüklüğünden ötürü ana baba yetkisi altında ezilir. Yetkenin çekiciliği çok küçük yaşta cinsel çekiciliği iter, bilinç altında yaşamaya zorlar. Daha sonraları cinsel ilgiler aile dışındaki dünyaya yönelmeye başladığı zaman içine bağlanıp kalma cinsel ilgiyle gerçek dünya arasında umacı gibi dikilecek, cinsel arzuyu bilinçaltına itmekte güçlü bir etken olacaktır. Ana baba yetkisine bağlanıp kalma büyük ölçüde bilinç dışı olduğundan bilinçli çözümlere açık değildir. Bu bilinç dışı bağlanmanın çoğu kez tersiyle yani hastalıklı başkaldırıyla dile gelmesinin hiç önemi yoktur. Söz konusu başkaldırı, cinsellikle suçluluk duygusu arasında gerçekleştirilen hastalıklı bir uzlaştırma olan saldırgan cinsel eylemlerin dışında çözüm getirmez cinsel gerilimlere. Demek ki doğal kurallara uygun cinsel yaşamın ilk koşulu, ana baba yetkisine bağlanıp kalmanın çözümüdür. Bugünkü durum ve koşullarda pek az kişi bunu başarabilmektedir. Ana baba yetkisine bağlanıp kalma gerek cinsel yönüyle gerekse babanın yetkisine boyun eğme görünüşüyle ergenlik çağında cinsel ve toplumsal gerçekliğe yaklaşmayı güçleştirir, hatta olanaksızlaştırır. Akıllı uslu oğlanla iyi ev kızının tutucu ülküsü özgür ve bağımsız gençlik düşüncesine taban tabana terstir. Böyleleri büyüyüp adam olduktan sonra da onulmaz şekilde çocuksuluğun kurbanıdırlar. Aile eğitiminin en belirgin özelliklerinden biri de anayla babanın hele dışarıda çalışmıyorsa ananın çocuklarını onların zararına, yaşamlarının en büyük zevki saymasıdır.